Büyük A, Tarık Buğra.
Ayrım 10.
Bu kararı vermesinde, geçirdiği enfaktüsünde önemli payı vardır. Son merhabasında edebiyatçı olmayı 17 yaşında kafasına koyduğunu belirttikten sonra, "Bu karara ihanet etmedim ama edebiyat, bilinen gerçek, karın doyurmuyordu. Ek görevimi üstlendim, fıkra yazarı oldum," diyor ve şöyle devam ediyor. "Evet, dile kolay. 1948'den beri işte bu sabaha kadar bu işi yaptım. Ama sadece roman, hikaye ve piyes yazacağım günlerin hasretiyle yaptım. Haftada bir gün yine sizlerle birlikte olacağım ve size yılda en az bir roman vermeye çalışacağım. Roman, davalarımızın, meselelerimizin, Türkiye'mizin ve insanlarımızın, bizim dünyamızın daha etkili, daha da köklü bir yargılanışı, sergilenişidir sanıyorum. Kısacası görevime devam edeceğim. Böylece kendi çapımda, kendi yeteneğimce daha da yararlı olacağıma inanıyorum." DKS 238. Yeri gelmişken Tarık Buğra'nın 25 Mayıs 1973'te geçirdiği günlük yazılarına son verme kararı almasında önemli etkenlerden biri olan enfaktüsten de kısaca söz etmeliyiz. Eşi Hatice Bilen'in anlattığına göre o gün akşam tercümandan Saadettin Çulcu ile birlikte çıkmıştır. Divan yolunda 2. Mahmut Türbesi'nin önünden geçerken daha önce verdiği sinyallere gaz sıkıştırması diyerek aldırmadığı kalbi birden jiletle kazınırcasına acımaya başlar. Durumu hemen anlamıştır ancak yanı başında şaşkınlıktan ve korkudan ne yapacağını şaşıran Çulcu'ya "Ölmek için buradan daha uygun bir yer olamaz ama belki daha yaşanacak günümüz vardır. Çevir bir taksi de hastaneye gidelim," diyecek kadar soğukkanlıdır. Duyduğu acıyı şakayla örtme çabasını bindikleri takside bile sürdürür ve durumun vahametini bilmeyen şoföre "Gelin mi götürüyorsunuz?" diye sorar. Samatya Sosyal Sigortalar Hastanesi'nde 40 gün kalan Tarık Buğra, bu hadiseden sonra ölümünün de sonunda bir gün enfarktüsle olacağını, başka hastalığın kendisine ulaşamayacağına inanmış ve bütün vücudunu sinsi bir şekilde saran kanserin farkına bile varmamıştır. Büyük konu, küçük A. Kurtuluş ümidi 6 asırlık yaşama geleneğinin karşısındaydı. Hiçbir milletin tarihi bu kadar yaman bir çelişme görmemiştir. Bu çelişmede doğru yolu seçmek bir fazilet işi olmaktan çıkıyor. Herkesten beklenemeyecek bir görüş üstünlüğünü gerektiriyordu. KA 6. Sultanahmet'te at kestaneleri. Tarık Buğra 1955 veya 1956 sonbaharında Sultanahmet'te caminin dibindeki kahvede hasır iskemlelerden birine oturmuş vakit geçirirken birdenbire farkına varır. Altında oturduğu dev at kestanesinde dış kabukları çatlayan pırıl pırıl kestaneler soyunu sürdürebilmek için yere pat pat düşmektedir. Esasen ağaç bunun için var olmuş, bütün yıl tohumunu saçabilmek için çalışmıştır ama çabası boşunadır. Çünkü altında artık toprak yoktur, kestaneler asfalta düşmektedir. Yörüngesine 3-4 yaşlarında girdiği küçük ağayı yazmak arzusuyla ilk defa o gün orada düşünür ve ondan sonra okuduğu bütün kitaplara bu istek doğrultusunda bakmaya başlar. Nutuk, Ali Fuat Cebesoy ve Kazım Karabekir'in hatıraları, dergi ve gazete koleksiyonları, daha da önemlisi babası Mehmet Nazım Bey'den kalan 3 küçük defter. Çıkış yolunu bu defterlerdeki İstanbullu hoca, Topal Gazi, Ali Emmi, Doktor Minas, Çakır Saraylı ve ötekilerle ilgili bölük pörçük satırlarda bulur. Artık Tarık Buğra'nın onun için yaşadığı, çocukluk yıllarından beri içinde alttan alta gelişen, sonra da karşı konulamaz bir baskıya dönüşen büyük konusu milli mücadeledir. Ve ondan ilk defa Peyami Safa'ya söz eder. "Üstad hiç düşünmeden ve haklı olarak bu bir epopa olur," diyecektir. Ancak Tarık Buğra destan yazmak niyetinde değildir. Tam aksine asıl manasında bir roman yazmak istemektedir. Zaten kendisini epik değil, daima dramatik olan ilgilendirmiş ve harekete geçirmiştir. Mehmet Nazım Bey'in tereddüdü. Büyük konuyla uğraşırken tarihe, topluma ve insanlara bir doktrinin, bir partinin ve bunun refakatinde bakmaması çabası, Tarık Buğra'nın önüne resmi tarihi sorgulamak gibi zorlu bir işi de çıkarmıştır. Onu bu bakımdan da öncü bir yazar olarak görmek gerekir. Kurtuluş Savaşı'na cepheden ve Ankara'dan, yani askeri ve politik açılardan bakmayan bir roman yazmak. Tarık Buğra'nın yakın tarihe farklı bakışını babasına borçlu olduğunu düşünebiliriz. Milli mücadelenin atsız kahramanlarından biri olan Mehmet Nazım Bey, Türk milletinin geçmişinden koparılmasını, tarihsiz, hafızasız bırakılmasını içine sindirememiştir. Güneş Rengi Bir Yığın Yaprak adlı romanının yazabildiği kısımlarında babasının yaşadığı büyük tereddüdü anlatan Tarık Buğra, onun ilk sarsıntıyı 1928 Cumhuriyet Bayramı'nda geçirdiğinden söz eder. Önce Akşehir'de törende Kaymakam Bey ile Halk Fırkası Muhtemedi Doktor Aziz Bey konuşmalarında sakalına inci boncuk dizdiren, denizdeki balıklara para serpen padişahlara demediklerini bırakmadılar. İki gün sonra da İstanbul gazeteleri aynı çizgide ama daha ölçülü başyazılar ve fıkralarla geldi. Bir şeyler oluyor ve çok daha önemli şeyler de olacağı benziyordu. Çocuklarının dersleriyle hemen hemen hiç ilgilenmez, çalışmaya yönlendirmekle yetinirdi. Başladı Muzaffer'i de Süleyman'ı da belli etmeden yoklamaya ve okullarda da aynı havayı buldu. Hain padişahlar, zalim padişahlar, zırdeli padişahlar. Derken Doktor Aziz Bey Türk Ocağı adına bir müsamere düzenledi. Konuşmalardan ve folklor gösterilerinden sonra bir de piyes var. Adı Aynaros Kadısı. Yazarı Süleyman için önemlidir bu, Musaipzade Celal. Temsile Nazım Bey Muzaffer'le Süleyman'ı da götürdü. Her şey ne kadar güzeldi, çok eğlendiler. Hele sadrazam savaş mı açacak yoksa barış mı yapacak, karar vermek için aşık atarken gülmekten bir hal oldular. Süleyman da işte o zaman neşesini onunkiyle birleştirmek için bakınca babasını üzgün, hatta dertlenmiş gördü. Bir şey anlayamadı. Merak etti, yolda açıklar diye bekledi. Ama Nazım Bey onlara iki kelime bile söylemedi. Sadece kendini tutamadığı için olacak birkaç defa ofladı. Tarık Buğra, Aynaros Kadısı'nı 1950'lerin başlarında bir de İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda seyredecek ve Milliyet'teki sanat hareketleri köşesinde ağır bir şekilde eleştirecektir. Bunun üzerine Vatan Gazetesi'nin birinci sayfasında "Işkarlak Düştü" başlığıyla bir yazı çıkar. Tarık Buğra'nın bir cumhuriyet düşmanı, bir padişahçı olduğunu keşfediveren yazar, sadrazamların savaş kararı vermek için aşık attıklarını, ilkokul kitaplarının bile yazdığını iddia etmiştir. Tarık Buğra sadece bir dipnotla cevap verir. Okuyucularımdan Sayın EG'ye haklısınız, ilkokul kitapları öyle yazmış olabilir. PCA 414. Aynaros Kadısı bardağı taşıran son damla olmuştur. Mehmet Nazım Bey çok geçmeden Cumhuriyet Gazetesi'ni bırakıp son posta almaya başlar. Eve artık her gün erkenden gelip babadan kalma el yazması divanları Fikret'in, Muallim Naci'nin şiirlerini okumakta, okudukça dertlenmektedir. Hatta galiba daha çok dertlenmek için hayatın dışına atılışını, içlenişini daha çok hissetmek için okumaktadır. İçinde birikerek tepkiye dönüşen öfkeyi, önce Serbest Fırka, daha sonra da Demokrat Parti hareketine katılarak dışa vuran Mehmet Nazım Bey, okulun kendi dünyasından kopardığı oğlu Süleyman Tarık'ı Demokrat Parti saflarında çalışırken yanında bulacaktır. Burun kahpeye. Tarık Buğra milli mücadeleye Akşehir'de babası Mehmet Nazım Bey ile birlikte Nasrettin Hoca gazetesini çıkarırken farklı bir gözle bakmaya başlamış olmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne muhalefet ederken bu partinin damgasını taşıyan resmi tarihi sorgulamak ve İstiklal Savaşı'nın romanını bu açıdan yazmak ihtiyacını hissettiği muhakkaktır. İstiklal Savaşı hakkında o güne kadar roman yazan bütün yazarların bu büyük konuyu her şey olup bittikten sonra ortaya çıkan ölçü ve kıymet hükümlerine göre, yani resmi görüş nasıl bakılmasını istiyorsa öyle baktıklarını, PD 245 fark eden Tarık Buğra, bunun sadece insana değil sanata da aykırı olduğunu düşünmüştür. Halide Edip'in Ateşten Gömlek 1922 adlı romanıyla başlayan milli mücadele romanlarında, yazarlar zaferin topyekün bir mücadele sonunda, yani toplumu meydana getiren bütün kesimlerin işbirliğiyle kazanıldığını göz ardı ederek resmi görüşün sözcülüğünü üstlenmişlerdir. Gizlenen gerçek, asker ve sivil bürokrasinin milli mücadeleye din adamlarıyla, eşrafla ve toprak ağalarıyla işbirliği yaparak hatta saltanata ve hilafete bağlı kalınacağını ısrarla ve inandırıcı bir üslupla vurgulayarak soyunmuş olduğudur. İlk meclisin yapısı bile bu gerçeği bütün açıklığıyla ispat etmeye yeter. Ancak zafer kazanılıp cumhuriyet ilan edildikten sonra işler değişmiş, sözünü ettiğimiz ittifak inkar edilerek din adamları ve eşraf, çıkarcı, geri kafalı, düşmanla hiç çekinmeden işbirliği yapabilen, yani hain adamlar olarak takdim edilir olmuştur. Özellikle romanlarda, daha sonraları da sinemada din adamı ve eşraf daima kötü adam olarak çizilmiştir. Prototipler ise Halide Edip'in Vurun Kahpe'ye 1926 adlı romanındaki Hacı Fettah ve Uzun Hüseyin'dir. Cumhuriyetin ilanından sonra yazılmış birçok ucuz romanda bu tiplerin benzerleriyle sık sık karşılaşılır. Resmi tarihi sorgulamak. Tarık Buğra 1963 yılında, yani solun resmi ideolojiyi payanda olarak kullanmak suretiyle elde ettiği kültürel iktidarın yeniden iyiden iyiye güçlendiği bir zamanda, Küçük Ağa'yı önce Yeni İstanbul'da tefrika ettirmek, sonra kitap olarak çıkarmak suretiyle gerçeğin öyle olmadığını söyleme cesaretini göstermiş bir yazardır. Yani bir yazar, resmi tarihi ilk defa ciddi bir biçimde sorgulamakta, resmi söylemin dışından konuşmaktadır. Milli mücadelenin başlarında bu mücadeleye muhalif olanları suçlamak yanlıştır. Çünkü milletin büyük çoğunluğu için vatan sevgisi, devlet şuuru ve din iç içedir. Bu üç kutsallık tek bayrakta birleşir ve cihat gerektiğinde bu bayrağı ancak Halife-i Ruh-i Zemin ve Şah-ı Cihan açabilir. Şimdi bir başka bayrak açılmıştır ve kurtuluş ümidi 6 asırlık bir yaşama geleneğinin karşısındadır. Tarık Buğra Küçük Ağa'ya yazdığı ön sözde ek 4, hiçbir milletin tarihi bu kadar trajik bir çelişme göstermemiştir der ve şöyle devam eder. Bu çelişmede doğru yolu seçmek bir fazilet işi olmaktan çıkıyor. Herkesten beklenmeyecek bir görüş üstünlüğü gerektiriyordu. Buna karşılık yanılanları suçlandıramazdınız. Zira menekşe rengi mor olduğu için ne kadar suçlu ise bu insanlar da yanılmaları yüzünden o kadar suçluydiler. K.A. 6. Küçük Ağa işte bu yaman çelişme, bu trajik açmaz üzerine kurulmuştur. Romanın kahramanı olan İstanbullu hoca hem bir din adamıdır hem de Kuvayi Milliye muhalifi. Yani resmi görüş açısından bakılırsa hemen asılması gereken bir adam. Halbuki o en az Kuvayi Milliyeciler kadar vatanseverdir fakat 600 yıllık bir geleneğe bağlı bir vatansever. Tarık Buğra'nın yakaladığı bu dram, Küçük Ağa'yı Peyami Safa'nın tahmininin aksine bir epope değil, hakiki ve büyük bir roman yapar. İstanbullu hocanın küllerinden Feniks gibi yeniden doğan Küçük Ağa, bu trajedinin binlerce kahramanından sadece biridir. Zaferden sonra. Küçük Ağa Ankara'da 1966, Küçük Ağa'nın devamıdır. Bu bakımdan ikisini tek roman olarak değerlendirmek mümkündür. Nitekim son baskıları bir ara. Buğra, ilk baskısı 1976'da yapılan Firavun İmanı'nda ise Milli Mücadele'ye ve Milli Mücadele Devri Ankara'sına, 1. Meclis'in Mehmet Akif, Hüseyin Avni Ulaş, Hasan Basri Çantay gibi ilk fırsatta tasfiye edilecek üyelerinin gözüyle bakarak, pertavsızını yeni şartlara inanılmaz bir hızla uyum sağlayan çıkarcılara, üçkağıtçılara, vurgunculara tutar. Vurguncular için iki büyük fırsat vardır. Bir, bir devlet batarken, bir de bir devlet kurulurken. Kuruluş savaşı bir bakıma da bu iki büyük fırsatın aynı döneme denk gelişidir. İstanbul batıyor, Ankara doğuyordu. Ama batış da doğum gibi daha kesin değildi. Bu yüzden vurguncuların da tereddütleri, çelişkiye düşüşleri vardı. PD 197. Bu çelişkinin romanı olan Firavun İmanı, Küçük Ağa dizisinin 3. cildi olmakla beraber bağımsız bir hüviyet de taşır. Bu roman aynı zamanda Tarık Buğra'nın Sovyet yardımını ve milli mücadele sırasında hızlanan komünist faaliyetleri teşrih masasına yatırdığı roman olduğu için antikomünizme kurban edildiği iddiasıyla insafsızca eleştirilmiştir. Esasen Tarık Buğra solun nazarında dilinden üslubuna, sanat anlayışından ferde ve topluma bakış tarzına kadar her şeyiyle mahkum edilmesi gereken bir yazardır. Nitekim Firavun İmanı, Gençliğim Eyvah ve Dünyanın En Pis Sokağı adlı romanları dolayısıyla yapılan kıyıcı eleştiriler, geç ifade edilmiş bir öfkenin sonuçlarıdır. Küçük Ağa bile özellikle televizyon dizisi haline getirildiği günlerde bu öfkeden nasibini almıştır.
Ayrım sonu.